Ayrım 7.
Bir zaman sonra batıl olmayan kara kaplı kitaplar taşıdı İsmail. Her konuda tartışmaya başladık. İlk insandan bugüne kelimelerle yaratılmış en büyük labirentlerin arasında sıkışmaya başladım. Bir Ramazan ayı Sahih-i Buhari'nin bütün ciltlerini, binlerce hadis, menkıbe oturduk ve okuduk. Zeydler, İbinler, Iğların yerine aday oldu. İsmail ve kitaplarının dediğine göre kurtuluş kolaydı. Emredileni yap, yalan söylememiş olursun. Allah var, o halde. O halde bu dakikadan itibaren hükmetmeye başlıyor. Saçımı nasıl tarayacağım, yemeği nasıl yiyeceğim, nasıl yürüyeceğim, konuşacağım. Başka şey düşünmeye gerek yok. Emredilen her şeyi talim ederek kurtulabilirsin. Tarih bütün cismaniyeti ve hülasıyla başıma düşmüştü. Tarih, tefsir, hadis kitaplarının içinden çıkmak mümkün olmadı. Köpürttüler beni. Çok geçmedi, koynumda kelimelerle solucanlar besledim. Bu solucanlara yılan gibi kıvrak olmalarını ve birlikte İsmail'e saldıracağımı tembihledim. Onun mutmain, rahat suratını karıştırmak istiyordum. Bütün tarihine, sıkıntısızlığına çomak sokmadan rahat edemezdim. Yüzüme ilginç parodiler yerleşti. Denize avuçlar gibiydim. Toprağı havalara savuruyorum, kayaları tekmeliyorum, İsmail'e bir şeyler anlatıyorum. Sahilde Amerikan çöplüğü, hatırladın mı İsmail? Amerikan üstünden iri kıyım bir zenci çavuşla gelen kamyon. Tam 9.30-10 arası burada oluyordu. Çöp toplayanlar kamyon gelmeden sıra kavgasına girişiyor. Dilenci ve yoksul kılıklı insanlar değildi. Bizim mahalleden bir ilkokul öğretmeni bile vardı aralarında. Her şey 5-6 saniyede cereyan ediyordu. Bütün gözünüz damperli kamyondan dökülen çöptedir. Şahin gibi süzersiniz çöpü. Parlayan, kırılmamış, herhangi bir şeye benzettiğiniz çöpün üstüne atılırsınız. Sonraya kalanlar basit ve sıradan şeyler toplarlar. Çatallar, bıçaklar, madeni tabaklar, süslü kağıtlar, bakır teller, kurşun lehimler, cıva renkli tuhaf şekilli makine parçaları vesaire. Düşenler, itişenler, kalkanlar başka bir yarışı oynuyorlar. Bütün bu dünyayı Kuzey Afrika'yı fetheden Emevi komutanının ünlü sözüyle yorumluyorum. Okyanusun yanına gelip buradan öte dünya olsaydı orayı da fethederdim diyordu. İşte bu Amerikalılar gidilemeyen, fethedilemeyen oranın ötesinden yani dünyanın sonundan gelmişlerdi. İsmail'e bu çöplüğü dünyanın sonunu anlatan ifadelerle anlatırken yavaş yavaş militanlaştığımı hissediyordum. Zenci çavuşun keyfi yerindeydi. Çoğu kez yaptığı gibi çöpün döküleceği yerde biriken insanlarla bok böcekleri gibi oynamaktan hoşlanıyordu. Önce dökülecek yeri belirliyor, tam dökecekken aniden gazlayıp 5-10 metre sağa sola çalımlar atıyor, bütün çöpçüleri uçuşan sinekler gibi birbirine karıştırıyordu. Dirsekler, tekmeler, itiş kakışlar, bağırışmalar. Zenci çavuş için renkli bir eğlenceye dönüşüyordu. Ne anlatıyorum İsmail'e? Sanrılar, tarih, ideolojiler, Amerikalılar artık birbirine karışmaya başladı. Bu karmaşada herkes yerini biliyordu. En sağlam ve emin yerde de İsmail duruyordu. Ne istiyordum İsmail'den? İsmail'in rahatını bozamadım. Elimize büyük şehirlerde öldürülen insanların fotoğrafları geçmeye, gazeteler kelimelerle ispatlayamayacağımız büyük bir kavganın görüntüleriyle dolmaya başlamıştı. İsmail öküz gözü şarabını bitirmiş, üstüne cin çekiyordu. Ne yazıyorsun sabahtan beri? Sözü Boztepe'deki Amerikan üstünden Marmaris'teki komünlere getirmeye çalışıyorum, beceremiyorum dedim. Güldü ve cin kadehini uzatarak, hadi şunu bir çek, becerirsin. Bu zenci çavuş kafirdi. Amerikalıların yaptığı her şey batıldı. İsmail'in tek yaptığı şey bana Şeyh-i Sultan'ı Nuri Efendi'yi anlatmak oldu. Öylesine esrarengiz şeyler anlattı ki dayanamadım ve sonunda o kazandı, gittim. Bu cin bana bir şeyler hatırlatıyor. İsmail'e bir soru daha sormalıyım. İsmail yeğenin Nebiye'nin çocuğu kaç yaşında dedim. Ortaokula gidiyor dedi. Bu çocuğun babası elimdeki kadeh. Sonrası hezeyanlar. Diz kapaklarıma çiviler çaktım ve öğrendim. Ben bir ucubenin çocuğuyum. Sabah ezanlarına giden rüzgarların serinliğiyle kirpiklerimde birikmiş sulardaki dünyaya sen tanrısın senden sonra başlar engellenemeyen. Yapraklar bu yüzden kavakların gecelerinde ruhlarla ürperir. Hışırtı korkularıma çarpar. Kediler imparatordur kuşlar. İstemez miydin mavi boşlukta salıncağı ve kanatları öylesine serseridir ezan. İşte bu vakit vurulur. Ben bir ucubenin çocuğuyum. Akrepler kadar doğru. Silkinerek işte çelik camların ardındaki ayaklanma, bir Laz hoca ilan ederek kılmam namazını, diyerek bastıracak kuşlara tecavüzüm, yol yok sokağa yuva kokulu gözler düşecek. Köyüm ıslanacak, kamyonlar mazimi tıkarken kanatlanacak kasabam, dizlerim yetişemeyecek sesime. Sesim ihtiyarlardan utanacak, sigaram dul kadınlarla avluda işveyle raks edecek. İşte katilsin, Laz hoca yüzüme tükürecek teneşirde fazlasın, soluğum namazımı tutmuyor. Sebebimde yalan var, yalan var. İlan ediyorum, terkibimde yalnızlık var. Elektrik süpürgesi alacağız. Çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, dokuma halı, perdeleri de mutlaka değiştireceğiz. Telefona bile yazılacağız. Annemin planları bitmiyor. Başka bir mahalleye taşınacağız. Komşularımız bile olacak. Hepimiz öleceğiz diyor İsmail. Sen de öleceksin, ben de. Kafamdaki bütün saçları yolmalıyım. O saat geldi. Bütün gücümle kendimi duvarlara ve yerlere atmalıyım. En garip iniltilerle saatlerce yırtınarak ağlamalıyım. Kilotuma kan sızmış. Konuşma İsmail. Senin annen ölmedi. Bardakları avuçlayarak mı parçaladın? Kafamda yarıklar var. Ölüm Allah'tan diyor İsmail. Yüzüme bir çizik atıyorum kırık cam parçasıyla. Ameliyatın yapıldığı odanın kapısında doğum odasının bitişinde yarım saat bekledim. Kapıdan çıkan bütün hastalara bakıyorum. Hepsinin peşinden koşuyorum. Ölüm suyu içilen dakikalar. Eğer hasta yoğun bakım odasına gitmiyorsa o hasta öldü demektir. Bunu öğrendim. Bütün hasta bakıcılara yalvarıyorum. Dakikada bir sedye çıkıyor buradan. Safra kesesi ameliyatı. Hiçbir şey olmaz canım. Olmaz mı? Bir kere huzursuzluk biberi ekildi kafama. Duramıyorum. Yarım saatte mezarlı, ölümlü bütün hikayelerin en ilginç senaryolarını yazdım bile. Erkek bir yeğeniniz oldu diyor hasta bakıcı elini açmış. Boş ver canım, bir şeyler koy avcuna, bir şeyler uzat işte. Başım sağ olsun böyle oluyormuş. Burası morg. Yaşar abi de gelmiş. Niye gülüyor bu çaycı çocuklar? Tabutçu Hasan genç ve güzel kız cesedi aramış dün akşam. Garson çocuk detayıyla anlatıyor. Annem orada uzanmış yatıyor şimdi. Yuvadan arkadaşlar da gelmiş. Bunların hepsini elimde baltayla saldırmalıyım. Şu tabutçu Hasan'ı paramparça etmeliyim. Kıyma makinesine çekmeliyim onu. Yuvadan arkadaşlar gelmiş. Bunu da günlüğüme yazmalıyım. Hiç annesi olmamış. Öksüz çocuklar bir annenin mezarı başında. Bu toprak, toprak, sahiden toprak örtüyorlar üstünü. Fark ediyorum. Yaşar abi cebime bir şeyler sıkıştırıyor. Yarası açık kalmış, hava almış. Hepsi bu kadar mı? İsmail hiç aksatmadan beni yanına alıp mezarlığa götürüyor. Ezberinden Yasin okuyor. Cımbız takılıyor, başımı örtsen bir türlü, örtmesen bir türlü diye espri yapıyor. Güzel şeyler sümükleşiyor. Diğer gün İsmail helva tabaklarıyla geliyor. Komşulara dağıtacağız diyor. Bu helvaları dağıtacak kimsem yok diyorum. İsmail'i ciğerlerine kadar öpmek istiyorum. Günlüğümün başına oturuyorum. Doktorlara ve hemşirelere sitem dolu mektuplar yazıyorum. Hepsi bu kadar mı? İsmail, Müslüman gezdiği arkadaşı iyi bilmeli diyor. Cımbızla bir daha konuşma diye başımın etini yiyor. Israr ediyorum. Annemin mezarı başında İsmail'le kavga ediyoruz. Toprağı seyrediyorum, kelimeleri seyrediyorum, dalgaları seyrediyorum. Hey beyler, efendiler, mucize nedir? Siz mucizeden ne anlıyorsunuz? Dün akşam ısırdığımız ekmeğe hangi evliyanın eti karışmıştır? Şu küçük çocuğun çişinde hangi firavunun gözlerindeki irin toplanmıştır? Şimdi beynimde, kalbimde gezinen kanda hangi fahişenin tükürüğü saklıdır? Hangi peygamber, hangi caninin kanına ekmek banmıştır? Dilim, beynim, hey su, kana kana içtiğiniz her damlasıyla yağmur. Tarihin kaç yüz bin yıllarında kaç milyonlarca insanın ciğeri oldun. Yarın yutkunmaya tenezzül etmediğimiz tükrüğümüz hangi kilisede takdis suyu olacaktır? Biz sahiden kardeş miyiz? Mesih'ten gelmek, Darwin'den gelmek, Adem'den gelmek yaşamak için ne kadar önemliymiş. Parmaklarımdaki dokuların yapı taşları hangi maymunun, hangi tefsir kitabının ve neresindeydi? Bizler topyekün karışımlar değil miyiz? Tarihle, zamanla ve herkesin hep birlikte karıştığı toprakla kafir kimin adı? Dünyalıyız. Daha ne anlayacağız? Diz çöküp suyun, toprağın önünde bizi birleştiren tek bir mübarek kaderin coğrafyasında düşüneceğiz. Ve dokumuzdan toprağa, topraktan dostluğumuzu uzanan mübarek kaderin önünde tapınacağız. Hepimiz de bu topraklardan, yaşanmış bütün canlılıklardan izler yok mu? Niçin bu tiksinme, bu kin, bu ayrılık? Daha olmak istiyorum. Öncekinin dahası. Kara kaplı kitaplarınıza, uyluk kemiklerinize, mafsallarınıza, romatizmalarınıza bahane yapmayın. Belki de bütün bu kelimeler bir kızıl derili vecizesinden alınmıştır. O vecizede her kavmin, evliyanın, peygamberin dudaklarından izler yok mu? Dans etmemiş, ağlamamış, savaşmamış, sevişmemiş mi? Hangi kelimeye kim benimdir diyebilir? Bir şey bize sormadan kendiliğinden katışmış işte. Suyu ilk defa testiye doldurmayı akıl eden insan, buğdaydan ilk defa ekmek yapan, toprağa kazmayı ilk vuran, perkeli elini ilk defa alan insan, bir şeyler katışmış işte. Bencillik mümkün değildir. Hepimiz, hepimizin ortak malıyız. Her şekilde kardeşiz. Hangi teorinin, düşüncenin, kahramanın, hangi kültürün gücü yeter buna? Hangi toplumun kanı öylesine bulanmış ki toprağına? Tanrıları adına ona sahip çıkmak, kimseye koklatmamak ister. Bu mümkün mü? Rüzgarı, suyu hesaba katmıyorsunuz. Bütün sınırlarınızı, dokularınızı barajlarla çevirseniz dahi onlar bir şeyleri bir yerlerimize katıştırmak için dünya döndükçe soluğumuzu alıp götürecekler. Eğlenirken, dans ederken hepimiz zıplamışız işte, gülmüşüz. Ölülerimizi sevmişiz. Arkalarından ağlamışız. Gülerek, ağlayarak, toprağa koyarak, yakarak ne fark eder? Hepimizin bir annesi olmadı mı? Bir babamız. Neden kardeş değilmişiz? Bu bulut bizim tanıdık bulut değil mi? Bu ekmek hepimizin kıyamet kavgası değil mi? Bu rüzgar tenimizi okşayan, ruhumuzu üflenen o rüzgar değil mi? Nedir derdiniz? Kötüsünüz kara kaplı kitaplar. Bu gökyüzü hepimizin değil mi? Hadi ırmaklarını çevirdin. Hadi kara gözlükler taktın. Hadi bedenine kara çarşaflar sardın. Ya gündüzler ya geceler. Onları kim tutacak? Güneşi kim bölecek? Hep birlikte dönmüyor muyuz? Hep birlikte çizgi çizgi yaşlanmıyor muyuz? Yarın da böyle olmayacak mı? Bu benim malımdır nasıl diyebiliriz? Kara kaplı kitaplar kim yazmış sizi? Yeniden bir kader nasıl biçersin? Kimin haddini? Yaratan yaratmıştır, çek ellerini. En ulvi kelimelere en sapık düşleri siz katmadınız mı? Yine bizle birlikte yüksek bir tepenin üstüne çıkmadı mı azizler? Musa'nın kavmi hepinizle birlikte yürümedi mi Süveyş'te? Nuh'un gemisine hangimizin kedisi alınmamış? Hangi aziz, hangi evliya duasını bizden esirgemiş? Bizi kendi vaadinin dışına koyabilecek bir dua mümkün müdür? Dualar insanları sınırlar mı? Niçin ve hangi tarihin aşkına birilerini hep dışımızda bırakalım? Bir kelebeğin kanatları hiçbir tanrıya sormadan dokunmuşsa, bir yerlerinize nasıl 100.000 yıl cezasını bin bir yalanlı yangınlarda çekeceğiz? Kim duasını yarınlardan çıkartabilir? Hangi insanın düşüncesi hiç değişmeden bir noktada kalabilir? Yaratılmış şeylere dokunmadan, düşünmeden, yorumlamadan kim alıkoyabilir bizi? Hiçbir canlının sınırı yoktur. Yapış şu sarmaşığın kollarına ve hesap sor ona. Olamaz. Hepimizin kalbi atıyor, duyuyoruz. Damarlarımızda sudan şeyler yürüyor milyon asırdır. İşte güzel şeyler de düşünmek istiyor insan. Kuralsız şeyler, olmamış şeyler. Ama ne olursa olsun azaltmak, sınırlamak, çıkartmak, bölmek kimin haddini? Hadi akreplerim yol gösterin. Sen kimleri niçin seversin? Ne diyor bu kara kaplı kitaplar? Kimler düşmandır? Kafir kimin adıdır? Neyin adı düşman? Düşmanı kim yarattı? Düşman nasıl olur? Hey dalgalar, şimdi sen kayaların nesi olursun? Ne vatan, ne din, her şey ters yüz oluyor. Ütopyaların, kendimi tarihin önünde muhteşem bir insanlık batağında buldum. Ne yapmalıyım? Zamanın fokurdayan kabarcıklar üstüme geliyor, gömülüyoruz, boğuluyoruz. Her şeyden ürküyoruz. Efektif korkularımız var artık. Nedenleri bilinmiyor. Her şeye yeniden başlamak imkansız diyorlar. Bir an duramaz mıyız? 1.000 yıl, belki de 1 saat kadar olabildiğince sınırsız düşünemez miyiz? Namazsız, savaşsız, tarihsiz, yaratan kader gibi düşünmek, kararsız, kuralsız yola çıkmak, minik bir kesik olup tırnaklarımızın içine girmek ve orada bir zaman uyumak. Kaç bin aziz içmiş kanımızla bu duayı? Hey dalgalar, kaç milyon mazlumun kanını taşıyorsunuz? Mızraklarıyla hala haçlılar geçiyor damarlarımızdan. Demir söylüyor, kokum alevleniyor. İmdat diyor birileri, söyleyemiyoruz. Hangimizin tanrısı göndermiş bu silahları? Haklı sebepleri kim yaratmış? Haklı teoriler. Böyle bir dini kim yaratmış? Söyleyin kara kaplı kitaplar. Cani bir tanrıyı kim yaratabilir? Öldürdük ve öldürmeye devam ediyoruz. Haklı sebeplerin kendi adını işaret ettikleri cennetleri oluyor, hapsediyoruz, aç koyuyoruz, cennet istiyoruz. Cennetimiz batsın. İki insan yan yana gelecek, iki genç sevgili bir odada yalnız başına kalacak ve sevişmek, dokunmak, bölüşmek için kendi beyinleri, yürekleri, dokuları dururken ülkeleri, kuralları, başkaları, şartları adına mecbur kalacaklar. İmkansız olacak bir şeyler. Birbirinin kanını emecekler ve cennet isteyecekler. Nereden çıkıyor bu kelimeler? Niye kelimeler? Hastane kapısında ölüsüne ağlayan insanlar gibi bedenimle gerçekleştirmeliyim kıyamet dansını. Olmuyor bu kelimeler. Yanaklarından öpüyorum günlüğüm. Sakla bütün bu kelimeleri. Yıllarca sakla. Bir gün büyüyeceğim. Nuri Efendi. İsmail'in o her şeyi bilir dediği Nuri Efendi ne tatlı adamdı. Ve ne kadar sevmişim onu uzaktan uzağa. Kapısına uğrayan herkese rızık, şükür, sabır, tövbe ve zikr öğütleyen Nuri Efendi, yarı kıvrık paslı bir toplu iğne gibi seccadesine takılı kalmış ve yıllarca kendini orada unutmuş bir eski zaman adamı. Caminin baharistanından çıkıp gelmiş bir eski zaman dervişi. Keramet olmayınca tarikat mı olurmuş diyorlar. Nuri Efendi İsmail'in deyimiyle celalleniyor. Başka kapıyı efendi, bizde keramet yok. Ne uçarız ne kaçarız diye cevaplıyor. Ama perşembe geceleri kocaman şişleri, zikirle titreyen müritlerinin gırtlağından, böğründen alçalan ve dalgalanan ilahi seslerinin tılsımlı ritmiyle sokup çıkartıyordu. Bir gaz ocağı geliyor orta yere. Ne olacak diye merakla bekliyorum. Gaz ocağının üstünde demirden bir kütle kıpkızıl oluncaya kadar ısınıyor. Iğlarıma benzetiyorum bu demir çubukları. Sonra elma şekeri yalar gibi yalıyorlar bu kızgın demirleri. Durgun, duru, dingin, sakin yüzler, sesler, hareketler, bir şeyler fitillendi içimde. Kırbacımı suda şaklatıp içimde yaratılmış her şeyi kendine problem eden çocuğu koltuğumun altına alıp yeni bir dünyanın kıyısına doğru uzandım. Kelimeler yoktu burada. Nemlenmek, yosun tutmak, Allah semasının ışıltısıyla niçin varsın sorusuyla oynar gibi oynamayı denedim. Her perşembe akşamı yatsı namazıyla birlikte camiden çıkan adamlar en kötü sokak aralarından kıvrılıp ileri gelen müritlerinden birinin evine doğru yollanıyordu. Koyunlarında sakladıkları inanmak ve sıdk adlı yüzleri şeyhin huzurunda çıkartıp onu başıyla hafifçe selamlıyorlar ve karşısında diz çöküp oturuyorlardı. Bir müddet sonra bir daire etrafında önce ayakta sonra oturarak sıralanıyorlar. Odanın genişliğine göre 4-5 daire etrafında 30-35 kişi iç içe yerleşiyor. Şeyh bir sürahi suyla en ortada ve ayakta, en tecrübeli müritleri ön safa, turfandaları ise arka dairelere yerleştiriyor. Dudaklarda başlayan ilahiler bir müddet sonra ağız boşluğuna, oradan gırtlağa doğru iniyor. İçte değil, gaipte bir yerlere ulaşılınca, sema tarihinin çöllerinde gezinmiş binlerce dervişin de doluştuğu odada başka bir ses oluyor. Tek tek bütün sesleri ve yüzleri dağıtıp tek başına ve tek vücut odada saltanatını kuruyor. Allah, la ilahe illallah, bismillahirrahmanirrahim telaffuz olarak eriyor ve yerine bütün yüreklerden kopup gelen ve bu kelimelerin ötesinden sahici renkler getiren ilahi bir nefes uçuşmaya başlıyor. Bayılanların, inleyen ve titreyen terli yüzlerine şeyh yücelere su serper gibi su serpiyor. Bu nefesi üfleyen kim? Bu solukta o aranılan şeylerin sesi mi vardı? Bu ilahi coşku asırlardır bu dergahta akan ırmakta bir bardak su olup içlerine dışlarına oturmuş bütün kayalara çarparak, serpilerek, sarılarak kayanın dokusu olup ona yeni bir hayat verene kadar kesintisiz sürüyordu. Kim dokuyor bu ilahi nefesi? Körükleyen kim? Terleyenler, bağıranlar, ağlayanlar, kendini yerlere atanlar. İnsanın sonsuzluk sahnesinde kendi başına oynadığı sahici bir oyun. Hastane kapısında ölüsüne ağlayanlara benziyorlar. Akşam vakti bu kapıdan içeri giren tek tek insanlar, tek tek yüzler, kollar, hareketler yok artık. Gözler hiçbir şeyi görmüyor. Hiç durmayan yüce bir ahenkle bütün kalpler bedenleri terk edip yüksek bir tepeye doğru tırmanıyor. Çıkılabilen en yüksek mekanın hararetinde önce ayaklarını unutuyorsun, sonra ellerini, sonra tüm bedenini, sonra cebinde getirdiklerini döküyor, fırlatıyorsun. Bir ben ığlarımı dökmeye cesaret edemedim. Uzaylı gözlerle dışarıdan seyrettiğim bu oyuna, belki de çağdaş öğretinin temkinliliği ve ukala tembihiyle ığlarıma benliğimin kimsenin ulaşamayacağı mücevherleri gibi sahip çıktım. Belki de küçük bir çocuk küçüklüğünde gördüğü sirki anlatıyor ve sanki hepsinin ciğerlerine yuva yapmış yarasalar inlerinden çıkıyor, gerilmiş yüzlerde gezinen bu mahluklar, semahın yükselen coşkusuyla yüzleri terk edip odada uçuşmaya başlıyor. Sesler bir zaman bu iğrenç yaratıkların bedeni oluyor. Birbirlerini tırmalıyorlar. Günahın, pisliğin, iğrençliğin, kötünün kendisi sıkıntı, çaresizlik, susamak arasında vücut buluyor ve yavaş yavaş bulutlar kendi içine çekilip bütün sorularını yağdırdıktan sonra şeyh eteklerinde kır çiçekleri toplayan küçük bir çocuk gibi bütün yüzleri topluyor. Sesleri, yürekleri eteklerine doldurup sonsuzluk koşusunun ritmini yavaşlatıyor. Bembeyaz bir şeylerin ifadeleriyle yeniden doğumun gerçekleştiği ilk noktaya geri geliyor. Yarın sabah işlerine, güçlerine, insanlar arasına koşacak bu insanların sonsuzluk banyosu sona eriyor. Kelimeler yine yok. Tek tek herkes hafifçe şeyhin huzurunda selamını verip yavaş yavaş odadan ayrılıyor. Kelimeler bize lazım. Onları kurbağalar gibi şişirip hormonlu iğnelerle dişileştirilmiş memelerin ortasında patlatarak keyifli oyunlar buluyor, eğleniyoruz. Birileri ığlarımı görecek, ığlarım ortalık yere dökülecek korkusuyla o kadar temkinli ve olabildiğince kendini kontrol eden hareketlerle oturduğum yerden kalkıp dışarı çıktım. Sokağa çıktığımda ağzımı yırtan, ucunu ıslatılmış ekmek sarılı bir olta buldum. Adım attıkça misina geriliyor, ağzım yırtılıyordu. Biliyordum, yeryüzünün en büyük yönetmeniydi bu adam. Tarif olunuyordum ama anlayamıyordum. Cezbedici esrarı, tatlı üslubunun altında yatan hikayeci ve masalcı mizacıyla dört yandan sarıyordu insanı. Klasik hikaye ve menkıbelerle zenginleştirdiği sohbetlerden kurtulmanın imkanı yoktu. Sakin, yumuşacık o eski ülkelerin insanlarının oturduğu sağa solu dökülmeye yüz tutan ütek seccadenin bir yerine sabırla, şükürle, tevekkülle bir şeyleri yeniden dokumaya çalışıyordu. İşte turistlerin bu halıda para verip alamadığı tek şey buydu. Asıl insan önce anlamsızlıklarını keşfeder, dehşetinden bütün denizlerini kurutur, çaresizliğin önü alınamaz büyüklüğünden bütün ormanlarını yakar korkusu, her saniye müthiş bir ürpertiyle ben buradayım, sen neredesin, ben boşluğum, sen yalansın, her şey yalan, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz diyen çığlıklar üretir ve onlarla güreşir. Bu alem bir boğuşmadır. Kimileri Nuri Efendi'ye göre delilenir, kimileri çöllere düşer, kimileri yeniden insanlar arasına karışır, dertleriyle dert olur, bayramlar yaşar, yoksulluklar görür, çoluk çocuğa karışır, felaketler geçirir ve gönül rahatlığıyla sabrın, şükrün, tevekkülün eteklerinde pişirdiği yüreğiyle her dem yeniden tazelenerek, şükür diyerek son nefesini verir. Fındık içini ağzında öğüterek ağzıma koyardı küçükken bir anne. Kendini sokağa attığımda kurumuş dudaklarım ve dilimle yutkunuyordum ki ıslatılmış ekmeğe sarılı bir olta daha fark ettim ağzımda. Naci'nin, Vural abinin konuşmaları bırakmıyordu yakamı. Bu adamların evlerinde 3 kat halılar, bu adamlar 7 kere hacca gitmiş, bu adamlar yoksul değil, bilmiyorum. Tutkunluğun küçük bir çocuğun Barış Manço'nun uzun saçlarıyla renklenen masal kişiliğine olan tutkunluğu muydu? Bu günlüğümde çok şeyler var Nuri Efendi'nin konuşmalarından. Ama nedense yoksulluğumu yücelere tercih ettim. Küçük sümüklü bir balıktım, minik bir dil darbesiyle ekmeği usulca ortadan çıkartıp yutuverdim. Annemin safra kesesi ameliyatı için hastaneye yatırdığım günlerden bir günün akşam namazından sonra Nuri Efendi bir kenara çekti beni. Kötü bir şeyler sezmiştim, başımdan kaynar sular döküldü. Evladım, ben senin baban sayılırım, bir şey varsa söyle dedi. Ne var efendim dedim. Bak oğlum. Bankacı Hüseyin maraz adamdır. Bu kız onun oğluna sözlüdür. Fena şeyler yapar sana. Dilim tutuldu. Sümüklü balık ağı içinde debelenmeye başladı. Vallahi yok efendim. Hiçbir şey yok. Ne zamandır evlerine girip çıkıyormuşsun? Bir cahilliktir olur. Bak, Allah'ın üzerine yemin ediyorsun. Bu kız nasıl hamile kalmış oğlum dedi. Neyle karşı karşıya olduğumu şimdi anladım. Şeyhin huzurunda bütün bağlarım çözüldü. Böylesine bir korku hiç yaşamamıştım. Çişimi tutamadım. Olduğum yeri boylu boyunca ıslattım ve ağladım.